Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Zuhruf suresi 33. ayet-i kerimedeyiz bu hafta. Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz bu bölümde Rabbimiz Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderilmesine itiraz eden Mekkelilerin bu itirazı yaparken, hani adeta Rabbimiz bula, yani Allah, onlar Rabbimiz de pek demiyorlar. Allah bula bula bunu mu buldu? Hani bu yetim, kimsesiz, işte çok öyle çok zengin olmayan, çok kuvvetli bir pozisyonu olmayan toplumda efendim bu kişiyi mi buldu? Eğer bir peygamber gönderecek idiyse o bu iki şehrin önde gelenlerinden birisi olması gerekmez miydi diye itiraz etmişlerdi. O itirazın arkasındaki psikolojik ve sosyal faktörler bana göre etkisi hiç azalmadan devam etmektedir. Yani bugün de insanlar, topluma önderlik edecek, liderlik edecek kişilerin en azından tırnak içerisinde, yani kendilerini kurtarmış, hani çullarını kurtarmış insanlar olması gerektiğini düşünüyorlar. Hani kendisi kendi işini beceremeyen nasıl yani toplumun önüne düşecek şeklinde bakıyorlar. Ve bu başarıyı da, yani bir toplumun önüne düşüp işte onu, ona doğruyu anlatma, gösterme görevini de ölçtükleri başarı genellikle maddi ölçütler oluyor. Tabii bu, diyelim ki işte siz bir şirketi kurtarmak için teklifler sunuyorsanız, elbette sizin ticari başarınız ve ekonomik konulardaki tecrübeleriniz kıymetlidir. Ama burada peygamberlerin misyonunu ve onların yolundan giden alimlerin, onların mirasçısı olan ulemanın misyonunu hatırlayalım arkadaşlar. Peygamberler bize, peygamberlerin getirdiği mesajlar, tabii biz bunu yoğun bir şekilde son peygamberin mesajından, Efendimizin mesajından biliyoruz. Daha önceki mesajlar karıştığı için, tahrif edildiği için. Peygamberlerin getirdiği mesajlar, dünya işlerini yürütmek ve böyle işte nasıl zengin oluruz, nasıl sağlıklı yaşarız, işte nasıl mutlu oluruz bu dünyada, hani bu mutluluğu, işte başarılı bir ailem nasıl olur mesela, işte güzel bir aile hayatım nasıl olur konularında ziyade Allah Teala insanlardan neler istiyor ve benim uhrevi kurtuluşum bu dünyada nasıl yaşamama bağlı, daha çok yani insan aklının bulamayacağı, insan aklının tecrübe, gözlem ya da akıl yürütme yoluyla ulaşamayacağı bilgilerin, ama insana da çok lüzumlu bir şekilde, acil bir şekilde lazım olan bilgilerin bildirilmesi için gönderilmiştir peygamberler. Mesela işte bazı konular vardır ki, diyelim savaş düzeni, yani bir savaş nasıl yapılacak, nasıl yapılırsa bir savaş kazanılır, oradaki ahlaki unsurlara, itikadi unsurlara değinir Kur'an-ı Kerim. Ama mesela işte okçular nerede olsun, işte kılıç süvariler nerede olsun, piyadeler nerede olsun, nasıl bir adamları nasıl yerleştirelim, stratejimiz ne olsun, mesela bundan hiç bahsetmez. Çünkü bu insan aklının tecrübeyle edinebileceği bir bilgidir ve biraz da değişken bir bilgidir. Yani coğrafyaya göre değişir, şartlara göre değişir. Bunun gibi mesela işte bir hastalığın tedavisinden bahsetmez. Ama en temel prensiplerden bahseder. Yani onların hepsinin temelinde olan, mesela işte savaştaki zafer inanmakla, sadakatle, doğrulukla, efendim ölümden korkmamakla, şehadeti istemekle alakalıdır. En temelinde bu vardır yani. Cesur, efendim atılgan, efendim hiçbir zaman hani o şeyin dışına çıkmayan, o hedefin dışına çıkmayan, ihlaslı topluluklardan oluşuyorsa ordularınız, tabii ki başarı ihtimaliniz daha yüksektir. Ama işin bir de maddi boyutu var. Yani işte silah, teçhizat vesaire, bunların nasıl olması gerektiğine dair çok şey bulamazsınız. Çünkü onlar, dediğim gibi az önce, insan aklına bırakılmıştır. Dünya işlerinin mühimce bir kısmı da böyledir. Mesela işte yine ilim adamlarımızın, alimlerimizin pek çok eserlerinde, çalışmalarında ifade ettikleri gibi, Kur'an-ı Kerim'de bir devlet nasıl yönetilmelidir? Yani biçim olarak, form olarak nasıl bir yönetim biçimi? Monarşi mi olacak, işte meşrutiyet mi olacak, cumhuriyet mi olacak, ne olacak? En iyi yönetim şekli nedir? Mesela bundan bahsedilmez Kur'an-ı Kerim'de. Ama neyden bahsedilir? En temelde yer alan prensiplerden bahsedilir. Adaletten, ihsandan, ahlaktan, hakkaniyetten bahsedilir. Zulme karşı durmaktan bahsedilir. Dolayısıyla arkadaşlar, insan aklının bulabileceği konularla ilgili olmadığı için peygamberlerin getirdiği mesajlar, peygamberlerin seçiminin insan aklının ürünü olabilecek konulardaki başarıyla ölçülmesi zaten en baştan bir tenakuzdur. İnşallah anlatabilmişimdir. İşte Rabbimiz onlara cevap verirken diyor ki, geçen hafta o ayeti okuduk. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Halbuki bunu biz taksim ediyoruz. Yani bu rahmeti, bu lütfu, bu ikramı kime vereceğimizi biz belirliyoruz. Ve biz insanları farklı derecelerle yarattık ki birbirlerini istihdam edebilsinler. Bunları konuştuk. Onun için detaylarına girmiyorum. İşte o birbirlerini istihdam etsinler, birbirlerini çalıştırsınlar diye biz insanları farklı farklı derecelerle yarattık. Rabbinin rahmeti onların toplayıp durduklarından çok daha hayırlıdır diye bitmişti 31. ayet. 32. ayette Rabbimiz diyor ki, bu ayet numaralarını tekrar kontrol edeyim. Sanırım burada bir karışıklık var. Nereden kontrol edeyim? Şöyle müsaadenizle. Çünkü surenin meal kısmında verdiği numaralarla tefsir kısmında verdiği numaralar örtüşmüyor maalesef. Eski bir baskı bendeki tefsir. Dolayısıyla şöyle mealden gitmekte yarar var. Evet, 32. ayeti sizlerle okumuşuz. Şimdi 33. ayet-i kerimedeyiz arkadaşlar. Yani tefsir kısmındaki numaralandırma doğru. Velevla estağfirullah, velevla en yekunen nasu ummeten vahideten. Bütün insanlar tek bir ümmet olmayacak olsaydı. Yani bir endişe denmez Cenab-ı Hak için de. Ne denebilir endişe yerine? Yani Cenab-ı Hak diyor ki, hani şöyle olma ihtimaliniz var. O yüzden yapmadığımız bir şey var. Siz öyle olursunuz diye yapmadığımız bir şey var. Eğer siz öyle olmayacak olsaydınız biz şöyle yapardık. Bilmece gibi olduğunun farkındayım. Burada yani Cenab-ı Hakk'ın o kafirlere verilen dünya nimetlerinin Allah katında hiçbir değeri olmayışını, bunların hiçbir başarı kriteri olmadığını, dünya nimetlerinin bir başarı kriteri olmadığını anlatmak için kullandığı bir yöntem, bir ifade tarzı. Eğer bütün insanlar tek bir ümmet oluverecek olmasaydı, yani insanları hep kafir edecek derecede küfre teşvik eylemek lazım gelmeseydi, lecealna limen yekfuru bir rahman, rahmana küfreden kimseler için biz her halükarda, her halde, her durumda demektir bu, yapardık. Libuyutihim sukufen min fiddatin, evlerine gümüşten tavanlar, ve me'arice aleyha yazharun, ve üzerlerinde çıkacakları, yükselecekleri miraçlar, asansörler yapardık evlerine. Ve li buyutihim ebvaben, odalarına kapılar, gümüşten yahut altından kapılar yapardık. Ve sururan serirler, kanepeler, koltuklar, sandalyeler, aleyha yetteki un, üzerlerine kurulacakları, ve zuhrufa, 35. ayete geçtik, altın yaldızlı nakışlar, ziynetler yapardık. Yani eğer sizler, bütün insanlar kafirlere imrenip de, bu yaşadıkları saltanattan dolayı kafirlere imrenip de hepiniz kafir, toptan kafir olmayacak olsaydınız biz kafirlere dünyada bunları bunları bunları verirdik. Evlerini böyle şatafatlı, böyle şaşalı, hangi devirde bahsedildiğini düşünün bunların, yani hangi şartlarda, hangi coğrafyada, efendim böyle kat kat işte gümüşten tavanlar, altından ziynetler, süslemeler, koltuklar, kanepeler, asansörler, o devirde böyle evler, böyle saltanatlı hayatlar biz onlara verirdik. Niye vermiyoruz? Çünkü bütün insanlar bunlara imrenir de hepsi birden kafir olur. Bütün insanlar küfre imrenmesin diye. Şimdi burada bu ifadede ne anlatılmak isteniyor? Verilen mesaj nedir? Alt mesajlar, yan mesajlar nelerdir? Biraz bunların üzerinde duralım isterseniz. Bir defa öncelikli mesaj benim anladığım. Elbette sizler farklı çıkarımlarda da bulunabilirsiniz her biriniz. Yine de tefsirleri okuyup o çıkarımları bir test etmekte yarar var her zaman. Benim ilk anladığım ayet-i kerimeden arkadaşlar, dünya nimetlerinin, dünya süsünün, şatafatının, dünyadaki lüksün Allah katında hiçbir değeri olmadığıdır. Bunlara sahip olmanın, yani bu zenginliğe, bu lükse, bu şatafata sahip olmanın bir değer ifade etmediğidir Allah katında. Çünkü kafire verirdik diyor bakın. İkinci anlam, niye kafire bunları veriyor Allah Teala? Yine benim anladığım arkadaşlar. Çünkü kafirlerin de yaptıkları iyilikler var. Çalışmaları var mesela, en azından illa birine iyilik yapmasa bile mesela çok uğraşıyor, gecesini gündüzüne katıyor, çabalıyor, çalışkan olabiliyorlar mesela, isabetli hareket edebiliyorlar, disiplinli oluyorlar ve o çalışmalarının karşılığını Allah Teala tamamen dünyada vermek istiyor. Neden tamamen dünyada vermek istiyor? Çünkü ahirette onlara hiçbir şey vermeyecek. Ahirette onlara hiçbir şey vermeyeceği için ahirette kafirler, bakın açık bir şekilde Allah'ı inkar eden, ahireti inkar eden insanlar. Bunu zannederim daha önce konuşmuştuk. Yani neden vermiyor Allah ahirette onlara? Çünkü onlar zaten ahiretin varlığını kabul etmiyorlar. Yani varlığını kabul etmediğiniz bir yerde ödüllendirilmeyi beklemeniz çok ciddi bir tutarsızlık aslında. Dolayısıyla işte bu insanların Allah'ın adaletinin gereği, hatta biraz daha geriye gidersek, derine inersek Rahman isminin gereği arkadaşlar, Cenab-ı Hak onların yaptığı bir takım iyilikleri veyahut da gayretlerini karşılıksız bırakmamak, hatta fazla fazla onlara ödemek için, yani ben onlara dünyada daha da fazla, daha da çok şey verirdim, niye vermiyorum, niye hepsini böyle lüks içinde yaşatmıyorum, çünkü bütün insanlar onlara imrenirler de hepsi birden kafir olurlar diye. Burada bir şeyi daha görüyoruz arkadaşlar. Üçüncü çıkarımım. Yani birinci çıkarım, bunların Allah katında bir değeri olmadığı. İkincisi, kafir bile olsa Cenab-ı Hakk'ın hiç kimsenin çalışmasını, gayretini karşılıksız bırakmadığı. Üçüncüsü arkadaşlar, insanların gözleriyle gördükleri yakın, yani yakın dediğim zaman olarak yakın, hemen şimdiki ödüllere çok daha eğilimli ve düşkün oldukları. Yani düşünün şimdi, Allah'a inanıyor, ahirete inanıyor birisi, hayal edelim. Peygamber'e inanıyor, onun getirdiği kitaba, mesaja inanıyor. Fakat bakıyor ki bütün kafirler yeryüzünde çok rahat yaşıyor, çok lüks içinde yaşıyorlar ve müminler öyle değil, pek öyle değil yani. Bunu gördüğünde kısa akıllı dediğimiz insanlar, ki insanların büyük çoğunluğu böyledir arkadaşlar. Hepimiz kendimizi çok akıllı zannederiz. Öyle de düşünmek iyidir, öyle hissetmek iyidir. Fakat aldatıcıdır bir yerden sonra. Arkadaşlar, insanların çoğunluğu kısa akıllıdır. Yani şu ana odaklıdır. Ve şu anda kim rahat yaşıyor, kim refah içinde yaşıyor? Mesela dinden uzaklaşma sebeplerinden birisi de budur. Diyor ki gençlerle yaptığımız görüşmelerde, yani ben diyor işte bir dini temsil etme yükünü taşımak istemiyorum diyor. Yani bilhassa başörtüyü sonradan bırakanlar, baştan örtüp de sonradan bırakanların gerekçelerinden bazılarının gerekçesi budur. Yani diyor ben nereye girsem işte orada benim İslam'ı temsil etmem bekleniyor. Orada benim çok ölçülü hareket etmem bekleniyor. Hani ben bu yükü taşımak istemiyorum diyor. Niye? Çünkü o da herkes gibi rahat etmek. Bakın işte dikkat ediyor musunuz? Herkes gibi olmak, yani herkes gibi olma isteğinin insanda ne kadar baskın olduğunu biliyor. Allah Teala çünkü o yarattı ve insanların çoğunluğunun da böyle olduğunu biliyor. Dolayısıyla Eğer ben kafirlere gerçekten vermek istediğim her şeyi versem, çünkü hiç değeri yok dünyanın Allah katında, biraz sonra hadis-i şeriflerde söyleyeceğim, insanlar onlara imrenip toptan bütün insanlar kafir olurlardı diyor Allah Teala. Şimdi burada bu kısa akıl uzun akıl meselesine tekrar bir temas edeyim, asıl en son 35. ayette oraya tekrar döneceğiz. Arkadaşlar, uzun akıl dediğimiz şey, yani aklı meat eskilerin tabiriyle, kısa akıl dediğimizde aklı meaş oluyor. Aklı meaş maişetten geliyor. Yani bu dünyanın işleyişine eren akıl. Sadece ona eriyor yani. Nasıl yenilir, nasıl içilir, nasıl gezilir, nasıl giyinilir, nasıl kazanılır, nasıl harcanılır. Yani böyle günlük işler, günlük hayat. Buna eren akla aklı meaş denir ve bu kısa bir akıldır. Çünkü bu dünyayla sınırlıdır. Ama parantez açıyorum, bizler onları çok akıllı zannedebiliriz. Yani çünkü onlar işte neyin iyisinin nerede olduğunu hep bilirler. Efendim, en yakıştırmayı bilirler, kazanmayı bilirler, harcamayı bilirler. Ve dışarıdan baktığınızda yani böyle hem çok kültürlü hem çok başarılıdırlar yani dünya ölçüleri içerisinde. Aklı meat ise arkadaşlar, şu andaki davranışımın ta kıyametteki sonuçlarını da hesaba katan akıldır. Uzun akıl dediğimiz şey bu. Uzun düşünen, uzun vadeli düşünen akıl. Şimdi mesela uzun düşündüğünüz zaman diyet yapabilirsiniz. Uzun düşündüğünüz zaman istikrarlı bir şekilde spor yapabilirsiniz. Uzun düşündüğünüz zaman işte günde 10 dakika çalışarak bir dil öğrenmeyi 2 yıl içinde faraza mesela planlayabilirsiniz. Yani bu alışkanlıkların düzenlenmesi, disiplin, istikrar, irade problemleri, bunların hepsi uzun düşünmeyle alakalıdır. Yani dürtüsel olanlar ve bir şeyi istediğinde, yani ne yapmak istiyor? İşte bugün yani ciddi hiçbir şey yapmak istemiyor ama yarına şunu yetiştirmesi lazım olsun, canı istemiyor ve yapmıyor mesela. Bu dürtüsellik giderek o kısa akıl arkadaşlar hayatı felç ediyor. İslam bakış açısına göre, yani özellikle de sufilerin bakış açısına göre, sadece dünyayla sınırlı olan, yani 80 yıllık 100 yıllık ömrünü bile planlamış olsa bir insan, eğer oradan sonrasına hiç bakmıyorsa, oradan sonrasını hiç dikkate almıyorsa, o yine kısa bir akıl sayılıyor. Çünkü bizim hayat anlayışımıza göre arkadaşlar, bizim hayatımız doğumdan başlıyor, sonsuza kadar devam ediyor. Bu bakımdan acizane kanaatim arkadaşlar, din adına ve dindarlık adına kendimiz için öncelikle, sonra tabii sevdiklerimiz, çoluk çocuğumuz, ailemiz ve elimizin dilimizin eriştiği herkes için, din adına yapmamız gereken en elzem şey arkadaşlar, ahiret inancını çok kuvvetli hale getirmektir kendi iç dünyamızda. Ve günlük dilde de çok kullanmaktır. Bunlar aslında tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan meselesi. Biz günlük dilde ahiretten bahsettikçe o inanç içimizde kökleşir. Kökleştikçe tabii daha çok bahsederiz. Bazı insanlara işte ölümden sonrasından, dirilişten, hesaptan falan bahsetmek karamsar bir diyalog, konuşma gibi gelebilir. Yani karamsar bir konu. Ay lütfen nereden açtınız, işte kapatın bu konuyu derler mesela. Böyle gelebilir. Fakat benim acizane kanaatim arkadaşlar, yaşamın kalitesini ölüm düşüncesi kadar artıran bir şey yoktur. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insana nasihatçi olarak ölüm yeter diyor. Yani ölümü düşünebilse bir insan, ölümü ve ölümden sonrası, yani nasıl can vereceğiz, nasıl azap çekeceğiz, o anlamda değil. Yani ölüm var, biz öleceğiz. Bu aslında bu hayattaki en kuvvetli hakikattir. Ölüm. Çünkü benim şu konuyu bitirebileceğim bile garanti değildir ama öleceğim garantidir hepimiz için. En kuvvetli gerçek doğan herkesin öleceğidir. Dolayısıyla bu gerçeği dikkate hatırda tutarak, bu gerçeği dikkate alarak yaşamak işte o uzun aklın başarabileceği bir şeydir. Ölüm var, o halde ben ona göre yaşamalıyım. Stephen Covey'in çok sevdiğim bir benzetmesi var. Diyor ki, onun 7 tane prensibinden bir tanesi sonunu düşünerek işe başla. Aslında çok dindar bir metin bana sorarsanız, yazdığı metin etkili insanların 7 alışkanlığı, fakat bütün dini terminolojiden arındırılmış bir şekilde çağın insanına hitap ediyor. Alttan alta veriliyor mesaj. Efendim diyor ki sonunu düşünerek işe başla prensibini anlatırken, hayat diyor bir merdivene benzer, duvara dayanmış bir merdivene. Siz her yıl yaşadıkça o merdivende basamak basamak çıkarsınız. Ömrünüz bittiğinde merdivenin tepesine varırsınız. Eğer yanlış duvara dayamışsanız merdiveni, işte 90 yaşında ne kadar ömrünüz varsa, geldiniz duvarın arkasına bir baktınız ki yanlış duvar. Artık yapabileceğiniz bir şey yok. Yani yanlış yaşadınız bu hayatı. Ve bütün o emek hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü orası gitmek istediğiniz bir yer değil. İşte ölümü düşünerek hareket etmek, uzun vadeli düşünerek hareket etmek bu demek arkadaşlar. Dolayısıyla böyle baktığımızda ölümden sonrası için o şatafatın, o lüksün hiçbir anlamı olmadığını, hatta daha bu dünyadayken bile hiçbir anlamı olmadığını biliriz. Burada şu anlaşılmasın, yani İslam arkadaşlar rahat yaşamayı, güzel yaşamayı, güzel şeylere sahip olmayı kınamaz. Sadece bunları önemsemez. Bu çok önemli bir nüans. Yani biz komünistçe bakmıyoruz hayata. Ama kapitalistçe de bakmıyoruz. Burası çok önemli. Bir numaralı hedefimiz değildir. Nihai hedefimiz değildir. Mal mülk sahibi olmak, lüks ve şatafat içerisinde yaşamak. Ve hayatın anlamlı bir hayat yaşamakla da hiçbir alakası yoktur bunların. Bunlar sadece dünyadaki araçlardır. Yani şöyle düşünün. İşte mesela hacca gidiyorsunuz. Yani deveyle de gidilebilir, uçakla da gidilebilir. Sadece biraz daha konforlu veya biraz daha zahmetli olur. Önemli olan sizin hacca gidebilmenizdir. İşte yürüyerek de gidenler var, vardı tarihte. Hala da deneyenler var. Efendim, o yani oradaki konfor amaç değildir, araçtır. Araçtır. Amaç işte belli zamanda belirtilen yerde bulunmaktır. Ancak o zaman hacı olursunuz. Yani o hacca sizin hacınızın makbul olmasının nasıl bir araçla geldiniz, hangi otellerde kaldınız, abayenizin kalitesi neydi? Bunların hiçbir rolü yoktur hacınızın kabul edilmesinde. Veya işte oradan kazanacağınız sevapta. Fakat kınanmaz. Yani insanların uçaklarla gelmesi, çok yakın otellerde kalması, transferlerinin çok konforlu olması kınanmaz yani. Bunu kınamayız. Ama hedef değildir. Anlatabildim mi? Bence bu güzel bir örnek oldu. Allah Teala bize bu ayette bunu gösteriyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var arkadaşlar. Çok söylerim ben o hadis-i şerifi. Bu konuya nasıl bakacağımız konusunda böyle zihnimize kazımamız gereken bir ifadedir diye düşünüyorum. Tabii başka hadisleri de tercih edebilirsiniz ama benim aklımda bu kalmış, çok iyi yerleşmiş yani. Bu konu ne zaman açılsa hemen o hadis-i şerif gelir aklıma. Dünyanın değeri yani, hakiki değeri. Peygamberimiz diyor ki Allah katında dünyanın sivrisineğin kanadı kadar bir değeri olsaydı ondan bir kafire bir yudum su bile vermezdi diyor. Yani hiçbir değeri yok dünyanın Allah katında. Peki yani bu kadar değersiz bir şey için biz niye bu kadar uğraşıyoruz? Bizim açımızdan değerli çünkü. Allah katında değerli değil. Bizim açımızdan niye değerli? Çünkü biz ahireti burada kazanacağız. Yani ben işte sadaka verebilmem için, çok zekat verebilmem için, yardım edebilmem için bir mal sahibi olmam lazım. İşte ilim, insanlara hakkı hakikati anlatabilmem için bir tahsilim, bir eğitimim olması lazım. Günlük ihtiyaçlarımı karşılayabiliyor olmam lazım. Buradaki handikapımız arkadaşlar nerede duracağımızı ve o sıralamayı, yani önem sıralamasını neye göre yapacağımızı karıştırmak. Yani mesela işte çok klişe bir örnek olacak ama güzel bir örnek çünkü herkesin bildiği bir örnek. Yemek için mi yaşıyoruz, yaşamak için mi yiyoruz? Bunu her şeye uyarlayabilirsiniz. Yani insanın arabasının olmasındaki amaç nedir? Niye arabamız var? Niye arabamız olmasını istiyoruz? İşte sayın. O saydığınız şeylerin içinde lüks yoktur yani. Eğer lüks bir arabam olduğunda kendimi daha iyi hissediyorsam burada psikolojik bir boşluk vardır. Benim kişiliğimle, karakterimle ilgili bir sıkıntı vardır. daha detaylı örneklere girip canınızı sıkmak istemiyorum. Şu kadarını söylememe yalnız izin verin. Arkadaşlar, sıkıntı denge halini korumaktadır. Bana göre hem İslam ahlakında, hem tasavvufta, hem işte Esma-i Hüsna'nın tecellisi olan o sufi tekamülde, insanı kamil olma mücadelesinde arkadaşlar, en büyük problem benim açımdan, yani söylüyorum, sizin için farklı olabilir, en büyük problem denge halini koruyabilmektir. Yani mesela dinimiz şöyle deseydi, dünyaya hiç değer vermeyeceksiniz, işte Hint fakirleri gibi yaşayacaksınız. Sağlam Müslüman böyle olur ve peygamberimizin bütün ashabı da böyle fakir, malsız mülksüz, böyle topraklara bulanmış, hani o şekilde yaşayan kişiler olsalardı biraz zorlanabilirdik ama yapardık, yani imanı kuvvetinde herkes yapardı. Veya Yahudilikteki gibi mesela, onlara göre arkadaşlar kuvvetli insan Allah'ın beğendiği insandır, dolayısıyla ne olursa olsun zengin olacaksın. Her şey mübah, bunu zengin olman için, kuvvetli olman için. İşte ne olursa olsun bunu yapacaksın. Mesela böyle kafaya bunu koysaydık, yani Allah'ın razı olduğu insan zengin, başarılı, mutlu, işte kuvvetli, statü sahibi insandır. Tamam, var gücümüzle oraya çalışırdık. Zor olan arkadaşlar, bu başarı, işte mülk, zenginlik, sağlık, sıhhat, mutluluk, dünyadaki neşe, dünyadan istifade etmek, bunların hiçbirini dışlamayıp ama bunları bir ölçü içerisinde, ölçüyü kaçırmadan yapabilmek. Zor olan burasıdır arkadaşlar. Yani mesela Cenab-ı Hakk'ın Vehhab ismiyle Mani ismi arasındaki dengeyi düşünün. Yani hep vereceksin, her isteyene vereceksin deseydi Allah Teala kolay olurdu. Hiç vermeyeceksin deseydi gene kolay olurdu. Ama bazen vereceksin, bazen vermeyeceksin. Hikmetle hareket edeceksin bu konuda da. Ne zaman vermen gerekiyorsa orayı, onu bulacaksın, vermen gereken yerde vereceksin. Ama bazen de vermemen gerekir. O vermemen gereken yerde de vermeyeceksin. Peki ne zaman vermem gerekiyor, ne zaman vermemem gerekiyor? Bunu nasıl bileceğim? İşte o senin ulaştığın bilgiye, hikmete, basirete kalıyor. Dolayısıyla işte bu nokta önemli arkadaşlar. Bu konuda şunu da söyleyip geçeyim. Genellikle benim gözlemim, yanılıyor olabilirim, eyvallah derim yanıldığımı söylerseniz. Benim gözlemim arkadaşlar, insanlar başkalarının yaşam tarzlarını çok dünyevi bularak eleştirirler. Yani dünyeviliği eleştireceğimiz zaman hepimiz kendimizden daha yukarıda bir hayat çizgisine ulaşmış insanları işte israf etmekle, çok dünyevileşmiş olmakla falan suçlama eğilimindeyiz. Ben bunun da yanlış olduğu kanaatindeyim. Arkadaşlar, her mahallenin zengini var, her mahallenin varlıklısı var, her geçim düzeyinin müsrif olanı var, tutumlu olanı var. Çok varlıklı olup çok tutumlu, çok tutumlu demeyelim de yani kanaatkar ve mütevazi olan var ama bir başkasına göre o çok gösterişçi gelebilir. Yani bunların izafi olduğunu bilmemiz gerekir diye hatırlattıktan sonra devam ediyorum. O şuraya tekrar işaret edelim yalnız. Allah Teala yani insanların ağırlıklı olarak, insanların çoğunun dünya malındaki veya dünyevi yaşam standartlarındaki başarıyı başarı olarak, tırnak içerisindeki başarı olarak onu gördüklerini ve dolayısıyla oraya bakarak inançlarını ve dünya görüşlerini, ideolojilerini belirlediklerini bu ayette bize söylüyor. Bu bugün de hepimizin ciddi, özellikle gençler açısından ciddi problemimizdir. Yani çocukların bize çok sorduğu bir sorudur mesela. Çocukların derken lise çağını kastediyorum ortalama. Yani neden İslam hak dinse İslam ülkeleri bu kadar fakir? Yani sanki böyle bir din haksa siz de ona inandığınızda hop diye zengin olmanız gerekiyormuş gibi. Yani zenginliği başarının bir kriteri olarak görüp fakirliği de demek ki bunların gittiği yol doğru olsaydı böyle fakir olmazlardı diye düşünmenin ne kadar yaygın bir düşünme hatası hak konusunda, yani hakkaniyet konusunda ne kadar yaygın bir düşünme hatası olduğunu ayet-i kerimeden anlıyoruz arkadaşlar. Devamında son ayette, yani 35. ayette, işte böyle yapardık diyor. Altından yapardık. Altın yaldızlı, zuhruf kelimesi, işte surenin ismi olan zuhruf kelimesi burada geçiyor. Altın yaldızlı nakışlar, zinetler onların evlerine, konaklarına neyse yapardık. Ve in kullu zalike lemma meta'ul hayatid dünya. Bunların hepsi hakikatte hiçbir şey değil. Bunlar bir şey değil diyor Allah Teala. Lemma meta'ul hayati dünya, ancak dünya hayatının aldatıcı metaıdır. Yani bunlar gelip geçici, hiçbir kalıcı değeri olmayan, Allah katında bir karşılığı olmayan, dünyaya ait, yani bindiğiniz bir trenin işte altın yaldızlı olması gibi, yani trene biniyorsunuz işte birkaç dakika gideceksiniz, yani bu tren işte şundan yapılmış olsa, koltukları şöyle kadifeli bilmem neli olsa falan, yani ne fark eder? Gideceğiniz yere sizi götürmesi açısından bir değer katıyor mu yani o süs ve ihtişam? İşte hiçbir anlamı yoktur. Bunlar dünya hayatının aldatıcı, geçici metaıdır diyor Rabbimiz. Vel ahiretu inde rabbike. Halbuki ahiret, bununla birlikte yani ahiret Rabbinin nazarında, ahiret lil muttakin, muttakilere mahsustur. Ahiret hayatı, ahiretteki asıl başarı, ahirette kazanacak olanlar efendim muttakilerdir diyor. Şimdi muttakiler ne demek? Takva sahipleri demek. Bu takva kelimesini yüzlerce, binlerce kez duymuşsunuzdur. Çeşitli, eğer sohbetler dinliyor ve dini kaynakları okuyorsanız arkadaşlar, çok kez duymuşsunuzdur. Allah korkusu diye çevrilir, sakınma diye çevrilir. Takva aslında kelime anlamı korunma, sakınma demektir. Muttaki de sakınan, korunan kişidir. Neyden sakınıyor, neyden korunuyor? İttekullah emrinden biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler Allah'a karşı takva sahibi olun emirlerinden biliyoruz ki bu korunduğumuz şey Allah'tır. Yani Cenab-ı Hak bize kendisinden korunmamızı söylüyor. Ve Allah'tan korunanlar takva sahipleridir. Şimdi burada biraz dikkatinizi çekmek için bunu böyle söylüyorum. Allah'tan korunmak ne demektir peki arkadaşlar? Allah'a hesap vereceğin zaman kaybetmekten, o hesapta kaybetmekten korunmak, Allah'ın gazabından, cezasından, azabından korunmak demektir. Ve bu korunma, işte en başta anlattığım o uzun akılla, yani aklı meadı sürekli işler halde tutarak mümkündür. Aklı meadın işler halde tutulmasının en önemli motivasyonu da bu takvadır. Yani bir insan Allah'ın hesabından korkuyorsa, nasıl hesap vereceğim? Yani ben şimdi burada böyle kazanıyorum, bunu böyle hiç düşünmeden, hiçbir kritere dikkat etmeden bu parayı kazanıyorum ama bunun nasıl hesabını vereceğim? Burada işte vicdansızca birisinin arkasından çekiştiriyorum ama bu benim yüzüme vurulduğunda, bana bunu bu sorulduğunda, o insanla yüzleştiğimde ben bunu nasıl açıklayacağım? İşte takva budur arkadaşlar. Uzun vadeli düşünmek demektir ve ahiret hayatındaki asıl kazanacak olanlar, ahirette asıl kazanacak olanlar işte bu takvaya riayet edenlerdir. Elmalı Hamdi Yazır kısaca şöyle söylüyor. Rabbinin indinde ahiret hayat ve saadeti muttakilere mahsustur. Bir gün gelip Allah'a gidileceğini sayarak, yani bunu hesaba katarak küfrü masiyetten korunup, masiyet günah demek, isyandan geliyor arkadaşlar. Küfür ve masiyetten, yani Allah'a isyan etmekten korunup, korunmak kelimesine dikkatinizi çekiyorum tekrar. Fezail ile mütehalli olanlarındır. Fezail faziletler demek. Yani Allah'ın övdüğü, dinin övdüğü faziletli, üstün, güzel ahlakla, o davranışlarla mütehalli süslenmiş demek. Onlarla süslenenlerindir ahiret. Büyük işte korunup da o ahireti kazanandır. Asıl büyük budur. Hani en başta bu bölümü hatırlayın, asıl konusu neydi? Peygamberimizi küçük görmeleriydi. Yani bula bula Allah bunu mu buldu? Neden şu ileri gelen insanlara gönderilmedi peygamberlik diyor. Cenab-ı Hak bu bölümü ahiretteki asıl kıymetin, asıl kazananın takva sahipleri olacağını söyleyerek sizin nazarınızdaki o kıymetler, o dereceler, o sıfatlar benim nazarımda hiçbir değeri yok. Ben takvaya bakarım diyerek asıl büyüklüğün ne olduğunu hatırlatmış oluyor. Ve Elmalı da böyle bir kısa cümleyle bitiriyor. Diyor ki büyük virgül işte korunup da o ahireti kazanandır diyor. Böylece Zuhruf suresindeki bahsetmiş olduğumuz bölümü sizlerle birlikte okumuş olduk arkadaşlar. Bundan sonra Duhan suresi var Zuhruf suresinin arkasından. Onun da Duhan kelimesinin geçtiği ilk bölümünü okuyacağız. İki bölümde zaten tefsir etmiş kısa bir sure. Birinci ayetten 28. ayetin sonuna kadar olan bölümü okumayı düşünüyorum sizlerle. Cenab-ı Hak anlayışımızı artırsın ve bu bölümde bize verilen mesajı kavrayarak dünyayı, hayatı, insanları değerlendirirken ilahi bakış açısıyla, rahmani bakış açısıyla bakabilmeyi nasip etsin. Çünkü nefsani açıdan baktığımızda arkadaşlar çok hikayeler anlatılır bununla ilgili. İşte Hızır'la görüşmek isteyenlerin hikayeleri vesaire. Böyle bazen insanları takdir edemeyebiliriz, anlayamayabiliriz ve anlayamadığımızda Allah korusun bir Allah dostunun, Allah'ın çok kıymet verdiği, o kişinin kendisinin bile haberi olmayabilir bundan. Rabbimizin çok kıymet verdiği birinin kalbini kırabiliriz, onu küçük görebiliriz. Ona hak etmediği şekilde davranabiliriz belki. Bu hataya düşmekten Allah Teala bizi korusun. Ve tabii en önemlisi kendi gidişatımız açısından Allah katında değerli olana, himmetimizi, gayretimizi, hedefimizi hep Allah katında kıymetli olana öncelikle sarf etmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Bu bölümü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İnşallah Duhan suresinde görüşmek üzere.